On radio, online and mobile. You're with SBS Radio. Now it's news and current affairs with SBS Turkish.
SBS Radyosu Türkçe programını dinliyorsunuz.
İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 3 Ocak 2018 Çarşamba ve bugünkü yayınımızda Avustralya'daki trafik kazalarında görülen artışla ilgili bölümü, yüzerken boğulma olayları ve neler yapılması konusunda bir diğer bölümü ve İran'da giderek artan protestolar konusundaki güncel olaylar bölümünü dinleyebilirsiniz. Bugün Avustralya gündeminde Levent Efe ile canlı söyleşiye yer vereceğiz. Bu söyleşiye siz de katılabilir. İsterseniz Talkback, toplumun sesi kapsamında sesli olarak görüşlerinizi bize belirtebilirsiniz. Ki bunun için telefon numarası 1300-799-626. İsterseniz SMS gönderebilirsiniz. Bunun için telefon ise 0429-99-62-63. Ben Özen Özüner. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Önce bugünkü haberlerden özetler. Geçen yıl New South Wales'te bir polisi elindeki bıçakla öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen kişi terör suçlamasıyla karşı karşıya. İran'da düzenlenen gösterilerde toplam 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Abdullah Gül'e gereken cevabı verdim diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerine kanun hükmünde kararnameleri halka iyi anlatın talimatı verdi. Geçen yıl New South Wales'te bir polisi elindeki bıçakla öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen bir kişi terör suçlamasıyla karşı karşıya. Polis 26 yaşındaki söz konusu kişinin Haziran 2017'de Surrey Hills'te polise arkasından yaklaştığını ve sözlü tehditte bulunduğunu ileri sürüyor. Polise saldırmak amacıyla öldürücü silah olarak bıçak taşımakla suçlanan zanlı Şubat ayında mahkemeye çıkarılacak. New South Wales Polis Teşkilatı'ndan Mick Willing suçlamanın sürmekte olan soruşturmanın bir parçası olduğunu söyledi.
Well, some of these offences hold up to 25 years or life. These are serious charges. And as I said,
suçlamanın ciddi olduğunu söyleyen Willing, bu suçla karşı karşıya olan kişilerin 25 yıl veya ömür boyu hapse kadar varan cezalar alabileceklerini kaydetti. Eski Başbakan Yardımcısı Tim Fisher, Amerika Birleşik Devletleri'nde Canberra'ya büyükelçi gönderilmesinin 16 ay gecikmesinin bu ülke ile Avustralya arasındaki gerginliğin bir işareti olduğunu ileri sürdü. New York Times gazetesi Amerikan Başkanı Donald Trump'la Rusya arasındaki ilişkilere dair soruşturmanın Avustralya'dan gelen bir bilgiyle başladığını yazdı. Gazeteye göre Trump'ın danışmanı George Papadopoulos, Londra'da Avustralya'nın İngiltere'deki en üst düzey temsilcisi olan Alexander Downer'a Trump'ın seçimdeki rakibi Hillary Clinton'a Rusya tarafından suçlamalar yöneltileceğini söyledi. Bu iddiaları destekleyen ana muhalefet partisi lider yardımcısı Tanya Plibersek, federal hükümetin diğer birçok ülkeyle olan ilişkileri etkilediğini söyledi.
I think it's fair to say that it's not just the relationship with the United States that needs more careful attention.
BBC'de bu konuyla ilgili yer alan haberde New York Times'ta yer alan bilgilerin doğrulanmadığı belirtildi ve Beyaz Saray avukatı T. Cobb'un konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddettiği ifade edildi. Kripto para olarak bilinen Bitcoin yatırımcıları Avustralya'nın 4 büyük bankasının hesaplarını dondurduğunu iddia ediyor. Sydney Morning Herald gazetesinde yer alan haberde sanal para ticareti yapan YouTuber Alex Saunders, Twitter'dan National Australia, Commonwealth, Westpac ve ANZ bankalarının CoinJar, CoinSpot, Coinbase ve BTC Markets olmak üzere 4 büyük kripto para borsasına para transferi yapan müşterilerinin hesaplarını dondurduğunu duyurdu. İran'da düzenlenen gösterilerde toplam 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Gösterilerin 5. gününe gelindiğinde ise gözaltına alınan kişi sayısının da 400'ü geçtiği belirtiliyor. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ülkede günlerdir süren gösterilerle ilgili dış güçleri suçladı.
Düşman muntazir bir fırsat The enemy is poised for an opportunity, a breach to penetrate through.
Başta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olmak üzere diğer devlet yetkilileri de olayların nedenini dış güçlere bağlıyor. Ancak İranlı analistler birkaç hafta önce sosyal devlet harcamalarının kısılmasına ve benzine yapılan zamma dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley, İran'da Perşembe gününden bu yana süren ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıkladı. Bu arada Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da İran'daki gösterilere Amerikan hükümetinin verdiği desteği dile getirdi.
The Iranian people are angry at the rising tide of corruption in their daily lives. The people are tired of paying the price for their violent and corrupt rulers.
Sanders, İran rejiminin mali kaynaklarını kendi halkı yerine yabancı terör gruplarına harcamayı ve kendi ceplerini doldurmayı tercih ediyor diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İslamabad yönetimini terörizme güvenli liman sağlamakla suçlayıp Pakistan'a yapılan dış yardımı kesme tehdidinde bulunan tweetinin ardından Amerikan yönetimi halihazırda bu ülkeye terörle mücadele için verilmesi planlanan ancak gecikmiş olan maddi yardımı 255 milyon dolar azaltacağını açıkladı. Trump Twitter'dan yazdığı mesajında Amerika Birleşik Devletleri aptalca bir şekilde son 15 yılda Pakistan'a 33 milyar dolardan fazla yardım sağladı. Ancak liderlerimizin aptal olduğunu sanan onlar bize yalandan ve üç kağıttan başka bir şey vermedi ifadesini kullanmıştı. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nikki Haley ise kararın net bir nedeni olduğunu söyledi.
Pakistan has played a double game for years. They work with us at times and they also harbor the terrorists that attack our troops.
Haley, Pakistan yıllardır ikili oynuyor. Bir yandan bizimle çalışıyorlar, diğer yandan Afganistan'daki birliklerimize saldıran teröristleri barındırıyorlar ifadelerini kullandı. Bu arada Amerikan Başkanı Donald Trump, Orta Doğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceğinin de sinyalini verdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamada Filistin yönetimine hedef alan Trump, Amerika'nın her yıl Filistin yönetimine yüzlerce milyon dolarlık yardım yaptığını kaydetti ve karşılığında herhangi bir takdir veya saygı görmediklerini savundu. Çin yönetimi Kore Yarımadası'ndaki gerginliği hafifletmek için Kuzey ve Güney Kore'nin ortaya koyduğu son çabaları desteklediğini açıkladı. Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore'ye başarılı bir 2018 kış olimpiyatları diledi ve olimpiyatlar için olası işbirliği yollarını ele almak üzere Seul'le görüşmeye teklifinde bulundu. Bu teklif Güney Kore'nin liberal cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in hükümetince memnuniyetle karşılandı. Moon Jae-in'in hükümet yetkililerine Koreliler arasında diyaloğun sürdürülebilmesi için talimat verdiği ifade edildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang atılan bu adımları olumlu karşıladıklarını belirtti.
It's a good thing. China welcomes and supports the efforts by the North and South to improve their bilateral relations.
Amerikan Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore lideri Kim'in Güney Kore ile olimpiyatlar için görüşme teklifinde bulunmasını yorumladı. Trump, roket atam, şimdi ilk kez Güney Kore ile görüşmek istiyor. Bu belki iyi haber, belki de değil. Göreceğiz ifadesini kullandı. Peru'nun başkenti Lima yakınında bir kamyonetle çarpışmasının ardından uçuruma devrilen otobüsteki yolculardan en az 36'sı hayatını kaybetti. Otobüste 53 yolcu bulunuyordu. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini bildirdi. Victoria Grampians'ta çıktığı yürüyüşte kaybolan ve 5 gündür haber alınamayan iki çocuk babası bulundu. Ailesinin 29 Aralık'ta bir yürüyüşe çıktığından beri aradığı Julio Asquin'in iyi olduğu belirtildi. Perth'teki bir evde aşırı dozda uyuşturucu kullanıldığı ileri sürülen 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis evdeki 7 erkek ve 2 kadının 3 ayrı hastaneye götürüldüğünü ve 4'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Polis ayrıca olayla ilgili soruşturmanın sürmekte olduğunu belirtti. Haber bültenimizi Türkiye'den haberlerle sürdürüyoruz. Sivillere yargı dokunulmazlığı getiren 696 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin ardından yapılan eleştirilere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında partililere düzenlemeleri vatandaşlara iyi anlatın talimatı verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kanun hükmündeki kararnameye yönelik eleştirilerini de gündeme getiren Erdoğan, "Ben gereken cevabı verdim" ifadesini kullandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki kanun hükmündeki kararname polemiği hakkında şu açıklamalarda bulundu.
Sayın Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiş bir cumhurbaşkanı değildi. Ama cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonraki olaylara baktığımızda Sayın Abdullah Gül'ün belli meselelerde kenarda durması ve kenarda durup hiçbir risk almadan daha steril bir söylemle konuşması kendi tercihidir. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir ülkenin bağımsız aktör olarak çıkarlarını korumak için bir mücadele veriyor. Şimdi bu mücadele esnasında siz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz ve bu meselede bir açıklama yapıyorsunuz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman haber ajansı DPA'ya verdiği röportajda yer alan PKK ile ilgili ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtıldığını açıkladı. Deutsche Welle Türkçe servisinde yer alan ilgili haberde Çavuşoğlu'nun PKK ile olası bir barış sürecinin ancak örgütün silah bırakmasıyla yeniden gündeme gelebileceğinin vurgulandığı yazılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi adına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Rıza Zarraf davasını izleyen Erdal Aksünger, Hakan Atilla'nın ceza alması durumunda Halk Bankası'na 10 milyar dolarlık ceza verilebileceğini söyledi. Aksünger, "Bu yolsuzluk yapan bakanlar tarafından ödenmelidir," dedi. Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tuğluk, Kandıra Asliye Ceza Mahkemesi'nde toplantı ve gösteri kanunu muhalefet suçlamasıyla hakim karşısına çıkmıştı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler arasında uzlaşılan otomatik bilgi transferi 1 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girdi. Bu anlaşma en çok Almanya'da yaşayan Türkleri etkileyecek. Almanya'da sosyal yardım alan kişinin eğer Türkiye'de parası ya da mülkü olduğu belirlenirse önce yardımı kesilecek, ardından da aldığı sosyal yardım parası faiziyle geri istenebilecek. Açlık grevinin 300. gününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara Güven Park'ta eylem düzenleyen Özakça'nın annesi Sultan Özakça ve Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen Güven Park'ta gözaltına alındı. Diyanet'in kızların 9 yaşında gebe kalabileceklerini, erkeklerin de 12 yaşına girdiklerinde baba olabileceklerini bildirdiğine dair yapılan haberlerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı. Başkanlık, Diyanet İşleri'nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki bir ortaokulda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sınıfta düzenlediği kapanma partisiyle ilgili açılan soruşturmaya Eğitim Bir Sen Şubesi tepki gösterdi. Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, okulu ziyaret ederek öğretmene destek verdi ve sınıfta düzenlenen etkinlik talebinin örtünen öğrencilerden geldiğini söyledi. İngiltere'nin çok satan gazetelerinden The Sun, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat uyarısı yaptığı ülkeleri listeleyerek bir risk haritası çıkardı. Grafikte kırmızı renkle gösterilen ve terör saldırılarının çok olası olduğu yerler arasında Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illeri de bulunuyor. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 2 Türk lirası 94 kuruştan, 78 Amerikan sentinden ve 64 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelince, meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre yarın havanın başkent Canberra'da parçalı bulutlu 21 ile 24 dereceleri arasında, Sydney'de hafif yağışlı 21 ile 24, Melbourne'da parçalı bulutlu 18 ile 21, Adelaide'de açık 21 ile 26, Perth'te de açık 28 ile 30, Hobart'ta parçalı bulutlu 17 ile 21, Brisbane'da muhtemelen yağışlı ve fırtınalı 29 ile 32 ve Darwin'de de yine muhtemelen yağışlı ve fırtınalı 28 ile 34 dereceleri arasında olacağı öngörülüyor. Haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Özen Özüner sunacak.
Teşekkürler Nilgün ve yeniden merhaba değerli dinleyiciler. Bugünkü yayın içinde ilk önce Avustralya'daki trafik kazalarında görülen artış, yüzerken boğulma olayları konusundaki bir bölüm ve İran'da giderek artan protestolar konusunda bir diğer bölümü dinleyebilirsiniz. Bugün Avustralya gündeminde Levent Efe ile yapacağımız canlı söyleşiye yer vereceğiz. Buna siz de katılabilirsiniz. Bugün Talkback günü veya toplumun sesi günü. Telefon numarası 1300 799 626 veya SMS için telefon numarası 0429 99 62 63.
Yaz demek piknik, mangal yakma ve plaj günleri anlamına gelir. Ancak hava sıcaklığı yükselirse kendinizi nasıl serin tutacağınızı bilmeniz önemlidir. Bazı basit ipuçlarını hatırlayın. Daha fazla su içip her zaman yanınızda bir şişe su bulundurun. İç mekanlarda kalın, perdeleri ve panjurları kapatın, vantilatör veya klima kullanın. Bol ve açık renkli kıyafetler giyin. Daha yaşlı ya da rahatsız olan aile bireyleri ve arkadaşlarınızı kontrol edin. betterhealth.vic.gov.au internet sitesini ziyaret edin veya daha fazla bilgi edinmek için doktorunuzla konuşun. Victoria hükümeti tarafından yetkilendirilmiştir. Melbourne.
SBS Dateline'la dünyamız ve insanları üzerine eşsiz bir bakış açısı elde edin. Her salı akşamı saat 9.30'da SBS'de ya da dilediğiniz zaman SBS On Demand'da.
SBS Türkçe'yi dinlemeyi seviyor musunuz? Öyleyse sohbeti Facebook sayfamızda sürdürelim. Facebook'ta bizi beğenin ve düşüncelerinizi paylaşın. SBS Türkçe Facebook'ta.
Bu yaz 28 kişinin suda boğulduğu açıklandı. Boğulma olaylarının çoğu sahillerde gerçekleşti. Boğulma olaylarının artmasıyla birlikte bu konuda bilinçlenilmesi ve eğitime daha çok önem verilmesi gündeme geldi. Royal Life Saving Kurumu sadece Aralık ayında 28 boğulma vakasının yaşandığını açıkladı. Kurumun sözcüsü Amy Patton, boğulma vakalarının yaz aylarında arttığına dikkat çekti.
Unfortunately, we always do see a large number of drowning deaths in summer, and particularly between Christmas and New Year because people are on.
Patton, Noel ve Yeni Yıl tatili zamanında boğulma vakalarında artış olduğunu söyledi. Patton ayrıca yazın yapılan partilerde kullanılan alkol ve uyuşturucunun da boğulma vakalarında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Yayınlanan raporda göçmenlere ve turistlere sahilde güvende kalmaları için eğitim verilmesi gerekliliği de yer aldı. Royal Life Saver kurumundan Amy Patton bu konuda çalışmalar yapacaklarını duyurdu.
We do know that people born overseas make up 30-40% of our drowning statistics every year. So
Patton verilere göre boğulma vakalarında hayatını kaybedenlerin %30'u ile 40'ı arasını göçmenler oluşturuyor. bu konuda daha fazla eğitim verilmesi gerekiyor dedi. Padden ayrıca kurum olarak belediyeleri ve üniversiteleri yabancı öğrenciler ve göçmenler için program hazırlamaları konusunda teşvik ediyoruz dedi. Avustralya'nın sahil güvenlik birimleri sahilde bayraklarla belirlenen noktalar arasında yüzülmesi konusunda uyarılarda bulunuyor. Victoria'da bir hafta içerisinde aynı sahilde iki kişi hayatını kaybetti. İlk boğulma olayı Phillip Island'ın Woolimi sahilinde Noel günü gerçekleşti. İkinci boğulma vakası ise yine aynı sahilde yeni yılın ilk günü yaşandı. Sahil 2 Ocak Salı günü tehlikeli olduğu için kapatıldı. Victoria Life Saving Genel Müdürü Paul Shannon, bayraklar arasında yüzmek hayat kurtarır diyor.
There's inherent dangers in all waterways.
Tüm sahillerde ve su yakınlarında belirli tehlikeler vardır diyen Shannon, bizler herkesin kırmızı ile sarı bayraklar arasında yüzmesini istiyoruz. Çünkü bayraklarla belirlenmiş yerler en güvenli noktalardır dedi. Royal Life Saving'in hazırladığı rapora göre bu yaz yaşanan boğulma vakalarının %70'i sahil bölgelerinde meydana geldi. Diğer yandan nehirlerde yaşanan boğulma vakaları da azımsanacak düzeyde değil. Ancak nehir kenarlarında can kurtaranları görmek pek mümkün değil. Shannon, can kurtaranların olmadığı yerlerde kişilerin sorun yaşamadan nasıl yüzeceklerini anlamaları gerekiyor dedi.
Raise an arm and call out to seek help. Float with the current. It may return you to a shallow sandbank.
Shannon bu durumlarda neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor. Kolunuzu kaldırın ve yardım için bağırın. Suyun akışına doğru yüzün. Belki daha sığ bir yere ulaşabilirsiniz. Sahilde paralel olarak yüzün. Böylelikle bir girdaptan kurtulabilirsiniz diyor. Shannon asla yalnız yüzmeyin ve her zaman yardım isteyin uyarısında bulunuyor. Başbakan Malcolm Turnbull yeni yıl öncesi Surf Life Saving Avustralya'ya 3 milyon dolar ödenek vereceklerini açıkladı. Başbakan basın açıklaması esnasında duygusal anlar yaşadı. Babasının kendisini Sydney Bondi sahilinde nasıl kurtardığını anlattı.
I remember as a kid out just off Ben Buckler here, falling off my surfer plane. I was in plenty of trouble and I can still see.
Turnbull çocukken sörf yaparken babasının kendisini kurtardığını ve can kurtaranların da aynı görevi olduğunu söyledi. Uzmanlar sahillerde kırmızı ile sarı bayraklar arasında yüzülmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Benzersiz Türk kahvesinin tadını çıkarın. Halis Türk tarzı kahvemiz kalitesi, tazeliği, tadı ve muhteşem geleneğiyle bilinir. Bugün neden aile ve arkadaşlarınızla bir fincan kahve paylaşmıyorsunuz? Oasis Griffiths'in Halis Türk tarzı kahvesi. Avustralya'nın öğütülmüş en iyi Türk kahvesi. Süpermarketinizde turuncu renkli kavanozu arayın.
Gevşeyin ve rahatlayın. SBS Chill ile yeni müziği keşfedin. SBS Chill, televizyon, dijital radyo, internet ve cep telefonunuzda. sbs.com.au/chill adresli internet sitesini ziyaret edin.
First thing in the morning. Taking a break during the day. Or before you go to sleep. With SBS News. Find out what's going on in Australia and the world, anywhere you are, anytime you choose. Breaking news, top stories of the day and the latest videos. Anywhere you are and right where you are now. Stay informed with SBS News. Download the SBS News app or go to sbsnews.com.au.
Tatil süresince meydana gelen trafik kazaları sonrasında federal bir parlamenter Avustralya'daki yabancı uluslararası sürücüler için daha sert standartlar uygulanması çağrısında bulunuyor. Sona eren resmi tatil sonrasında 60'tan fazla kişi Avustralya yollarında meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybetti. Polis kazaların çoğunun fazla yorgunluk ve hız yapmak gibi sürücü hatalarından kaynaklandığını belirtiyor. Victoria'nın federal milletvekili Sarah Henderson, ülkedeki yollarda ölümcül trafik kazalarının meydana geldiği tatil döneminin ardından uluslararası yabancı sürücüler için daha sert standartlar uygulanmasını istediğini açıkladı. Resmi tatil boyunca gerçekleşen trafik kazalarında 60'ın üzerinde kişi hayatını kaybetti. Hem New South Wales hem Victoria'lı yetkililer bu yıl görülen trafik kazaları nedeniyle özel açıklamalarda bulundu ve kazaların yarattığı bu travmayı azaltmak için çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl New South Wales eyaletinde 103 kişi yollarda can verirken bu sayı bu yıl 286'ya çıkmış bulunuyor. Victoria'da ise bu yıl içinde 254 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiği bildirildi. Her iki eyalette de kazaların çoğu kırsal bölgelerdeki yollarda meydana geldi. Liberal parlamenter Henderson, Victoria'nın ünlü Great Ocean Road üzerinde meydana gelen 5 kazadan birinde yabancı bir sürücünün de olduğunu ve yabancı sürücüler için daha sert standartlar uygulanması gerektiğini söyledi.
I'm not just talking about tourists, I'm also talking about those on temporary and permanent visas. We want to make sure that
sadece turistlerden bahsetmiyorum. Geçici ve kalıcı vizeleri olan sürücülerden de bahsediyorum diyen Henderson, yabancı sürücülerin Great Ocean Road gibi çok karmaşık ve zorlu yollarda araç sürmek için uygun sürücü kapasitesi ve becerisine sahip olmaları gerektiğini söyledi. Great Ocean Road'u yılda yurt dışından gelen 300 bin ziyaretçinin kullandığı belirtilse de Victoria'nın Emniyet Müdür Vekili Shane Patton, Avustralya'da uluslararası ziyaretçiler için sürüş yasalarını değiştirmeden önce göz önüne alınması gereken birçok şey olduğunu söylüyor.
You know, it needs to be assessed against what are our international requirements that we need to fill.
Patton, uluslararası sürücüler açısından gereksinimlerin değerlendirilmesinin yanı sıra sorunun ne olduğu ve neleri kapsadığının da değerlendirilmesi gerekiyor diye konuşuyor. Ve yol güvenliği uzmanları uluslararası sürücülerin meydana gelen kazaların sadece küçük bir yüzdesinden sorumlu olduğunda ısrar ediyor. Karayolu Güvenliği Merkezi'nden Bernard Carlin, uluslararası sürücülerin sorun teşkil etmediğini söylüyor.
The international drivers who visit here hire cars actually don't figure significantly in our road toll.
Burayı ziyaret eden ve araba kiralayan uluslararası yabancı şoförler aslında yollarda meydana gelen kazalardaki ölümler açısından önemli bir yer tutmuyor diyen Carlin, bunun son birkaç yıldır değişmediğini de kaydediyor. Carlin ayrıca tüm sürücülere araçlarını yavaş sürmeleri ve dikkatli olmaları için de çağrı yapıyor.
Stay under the speed limit and drive to the conditions and we'd have a massive reduction in the number of families who are affected.
Aracınızı hız sınırının altında kullanın ve yoldaki koşulları dikkate alın diyen Carlin, böylece her gün yollarımızda meydana gelen ölümlerden ve ciddi yaralanmalardan etkilenen ailelerin sayısında büyük bir azalma olacağını söylüyor. New South Wales'te bu tatil döneminde yollarda hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıla göre 2 katına çıktı. Tatil süresinde meydana gelen trafik kazalarından 28'i New South Wales'te, 18'i Victoria'da, 8'i Queensland'te, 3'ü Güney Avustralya'da, 5'i Batı Avustralya'da ve bir tanesi de Kuzey bölgesinde olmak üzere toplam 63 kişi yaşamını yitirdi. New South Wales Emniyet Müdür Yardımcısı Catherine Byrne, ölümlerin birçoğunun önlenebilecek kazalardan kaynaklandığını söylüyor.
Many of those people who died, it was completely avoidable and it was senseless.
Ölümlerin çoğu tamamen önlenebilir ve anlamsız kazalardan kaynaklandı diyen Byrne, hayatını kaybeden bu insanlardan birçoğunun ya yolcu ya da trafikte doğru olanı yapan masum kişiler olduğunu söylüyor. Polis, hızın, yorgunluğun ve alkolün Avustralya yollarındaki 3 büyük katil olduğunu kaydediyor. Her 5 kazanın ikisinde aşırı hızın söz konusu olduğu belirtiliyor. New South Wales Emniyet Müdür Yardımcısı Catherine Byrne de sürücülerin hız limitine dikkat etmesi ve yavaş araç kullanmalarının önemine dikkat çekiyor.
The problem with speeding is it takes so much longer to stop if you have to react quickly to something.
Byrne, hızlı araç sürüldüğünde çarpmanın daha şiddetli ve sert olduğunu ve bu durumda da sürücünün ya kendinin ya da başkasının ölümüne neden olacağına vurgu yapıyor. Yetkililer özellikle kırsal yollarda araba sürmenin daha tehlikeli olduğunu, dolayısıyla sürücülerin buralarda daha çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyor. Bazı yollarda saatte 100 km hız limiti olsa dahi, eğer o bölge ve yollar iyi bilinmiyorsa bu limitin altında araba kullanmak gerektiği belirtiliyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü Avustralya gündemi içinde elbette son günlerde Melbourne'de baş gösterdiği söylenen ve tüm Avustralya'da önemli bir haber olan Afrikalı gençlerin çete kurması, etrafa şiddet ve korku sarması ile ilgili konuyu da işleyeceğiz. Belki sizin bu konuda bir görüşünüz vardır. Çünkü oldukça önemli bir konu. Buraya gelen göçmenlere ne tür hizmetler verildiğini içeriyor. Buradaki genç çocukların bu durumu neden böyle oluyor? Niye böylesine şiddet içeren hareketlere girişiyorlar? Bazıları burada doğmuş olduğu halde neden Avustralya toplumuna uyum sağlamıyor? Dün The Age gazetesinde Sudanlı Nelly Yoa çok ilginç ve çok güzel bir yazı yazdı. Bununla ilgili de Levent Efe'ye görüşlerini soracağım ama belki sizin de bu konuda bazı görüşleriniz vardır. Belki siz bu gençlerin o şiddet estirdiği semtlere yakın yerlerde yaşıyorsunuzdur. Bununla ilgili ararsanız sevinirim. Çünkü Nelly Yoa diyor ki bazıları çete olduğunu bile kabul etmiyor. Bu çok yanlıştır. Bir problemin olduğunu kabul edersek ancak onu çözebiliriz. Bundan kaçınamayız diyor. Fakat aynı zamanda bir yanda bu Sudanlı gençlerin yaptığını çok yanlış bulduğunu söylerken diğer yanda da ne yazık ki federal hükümeti kesintilere gitti diyor. Siz ne düşünüyorsunuz diye size de söyleşi içinde sorular soracağım. Belki şimdiden hazırlanmak istersiniz.
Bu yaz yangına karşı hazırlıklı olmak sizin sorumluluğunuzdur. Yangın başlarsa ne yapacağınız konusunda aile ve yakınlarınızla konuşun. Ev ve bahçenizde hazırlık yapın. Yangın planı ve acil durum çantanızı hemen hazırlayın. Bölgenizdeki yangın tehlike ihtimalini her gün kontrol edin ve hangi ihtimal oluşunca harekete geçeceğinize karar verin. Daha fazla bilgi için 1800-226-226'dan Vic Emergency telefon hattını arayın. Tercüman için 13-14-50'den TIS National'ı arayın. Melbourne'da Victoria hükümeti tarafından yayınlanmıştır.
20 yılı aşkın bir süredir dünya genelindeki en iyi uluslararası sinemayı Avustralya'ya taşıyan tek kanal. World Movies, Foxtel 430. kanalda. SBS gururla sunar.
Film izlemeyi seviyor musunuz? SBS On Demand'da istediğiniz zaman izleyebileceğiniz yüzlerce film bulunmakta. Dünyanın en iyi drama, belgesel, korku, komedi ve aşk filmlerini izleyin. sbs.com.au/ondemand adresli internet sitesini ziyaret edin.
İran'da Perşembe gününden bu yana süren ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolarda 26 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. ...2009 yılından bu yana en büyük hükümet karşıtı protestoların yaşandığı İran'da protestolar 28 Aralık'ta ülkenin kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yüksek enflasyonu protesto etmek için sokağa çıkan göstericilerle başladı ve ülkenin önemli bir bölümüne yayıldı. Protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yi aştı. Haber kaynaklarına göre sadece başkent Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaşanan protestolar konusunda kelimelerini seçerek konuştu.
It must be clear to everyone that we are a free nation and in accordance with the constitution people are free to criticize.
Ruhani özgür bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin protesto yapma hakkı var. Ancak protestolar ülkeyi yok etmek için değil, daha da geliştirmek için yapılmalı dedi. Ruhani protestoları tehdit olarak değil, bir fırsat olarak gördüğünü de söyledi. İran'daki hükümet karşıtı gösteriler dünya çapında da yankılar buluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, salı günü attığı tweette İranlı yetkilileri yolsuzlukla suçlamıştı. Trump, İran halkı sonunda gaddar ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın onlara aptalca bir şekilde verdiği bütün paralar terörizme harcandı ve ceplerine gitti. Halkın az yiyeceği, yüksek enflasyonu var ve insan haklarından mahrumlar. Amerika Birleşik Devletleri izliyor ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise bir video çekerek İranlı protestoculara destek verdi. Netanyahu, protestoculara cesur ve temel haklarını arayan İranlılar diye seslendi. İran hükümetine ise zalim dedi.
But I'm sure that fear will not triumph because the Iranian people are smart. They're sophisticated. They are proud.
Netanyahu, İranlılar zeki ve cesurlar. Bugün özgürlük için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Maalesef Avrupa, kahraman İranlıların sokaklarda dövülmesini sessizce izliyor. Ben sessiz kalmayacağım dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İran'da Perşembe gününden bu yana süren protestolarla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantıya çağırmayı planladıklarını açıkladı. Haley, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin protesto eylemlerini ülkenin düşmanlarının para, silah ve ajanlarını kullanarak başlattığına dair açıklamasına da saçmalık yanıtını verdi.
The demonstrations are completely spontaneous. They are virtually in every city in Iran.
İran'ın sosyal medyaya kısıtlama getirmesi de eleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın engelli olan sosyal medya sitelerini erişime açması gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bir ülke sosyal medyayı, Google'ı ya da haber sitelerini engellediğinde onlara neden korkuyorsunuz diye soruyoruz. İran halkını destekliyoruz ve seslerinin duyulması gerektiğine inanıyoruz dedi. İran'da yaşanan hükümet karşıtı protestolara dair Türkiye'den de ilk resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı ve endişeliyiz denildi. Ruhani'nin çağrılarına destek veren açıklama metninde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınmalı deniliyor. İran'da 2009 yılında yaşanan hükümet karşıtı protestolar İran'da 76 kişi hayatını kaybetmiş, 4000 kişi de tutuklanmıştı.
Ve Avustralya gündeminde Levent Efe ile birlikteyiz. Yeni yılınız kutlu olsun Levent Bey.
Üzerinde.
Yeni yıla maalesef Avustralya'da çok iyi bir şekilde giremedik. Biraz önce arkadaşlarım Nilgün ve Hande'nin hazırladığı programlarda dile getirildiği gibi bir kere eskisinden daha çok yollarda kaza oldu. Hem Victoria hem New South Wales'de. Boğulma olayları yine çok yüksekti. Ve bunun ardından Afrikalı gençlerin büyük çeteler halinde şiddet saldığını öğrendik Melbourne'de. Bazı filmler gösterildi haberlerde, inanılacak gibi değil. Bir yüksek rütbeli polis görevlisi bizde çete sorunu yok derken sadece kısa bir süre sonra bir diğeri de böyle bir sorun var dedi. Bu arada başbakanla Victoria başbakanı arasında çatışma çıktı. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Nedir görüşleriniz?
Victoria eyalet seçimi yaklaşıyor. bence açıklaması sadece bu. Yani körlerin fili tarifi gibi aynı olay muhafazakar kalemler tarafından başka, daha liberal kalemler tarafından daha başka şekilde yorumlanıyor. Şu an Victoria'daki güvenlik yetkililerinin daha temkinli konuşması anlaşılır bir şey. Kaldı ki ciddi olaylar oldu ama bunun ciddi saldırganlık görüldü ama bunun bir organize çete olup olmadığı gerçekten önemli bir konu ve muhafazakar kalemler çok bence biraz fazla acelecilikle bu işi neredeyse bir organize çete olduğu şekilde yorumlar yapmaya başladılar. Dün hemen Başbakan Turnbull olayın üstüne atladı. İşte Victoria hükümeti güvenlik konusunda yetersiz kalıyor. Orada çeteler kol geziyor gibi bir tanımda bulundu. Bu da haliyle yaklaşan eyalet seçiminde iktidarda olan İşçi Partisi'nin güvenlikte yetersiz kaldığı vurgusunu yapmak için yapıldı. Yani kampanya böyle, şimdiden başladı diyebiliriz, evet.
Kampanya başladı diyorsunuz. Yani Victoria'da yapılacak eyalet seçimine böylesi önemli ve böylesi belki tüm Avustralya'yı ilgilendiren bir konu biraz meze yapıldı, çerez yapıldı gibi.
Öyle yapıldı. Yani Apex çetesi işte 2016'da işte yeni yıl kutlamalarını Mumbai'yi bastı şeklinde bir olay olmuştu. Ancak sonradan bu olay o kadar ballandırıldı, anlatıldı ki başka ülkelerdeki görüntüler işte buradaki gibi gösterildi. Başka olayların, başka saldırganlıklar muhafazakar gazetelerin online sitelerinde işte Afrikalı gençler bilmem kimi dövüyor diye verildi. Yani bir abartıya çok fazla gidildi. Biz bu ülkeye geldiğimizde Türkiye'den gelen toplum olarak böyle şeylerle muhatap olmadığımız için bilmiyoruz bunu. Bu insanlar özellikle Güney Sudan'dan ve Afrika boynuzundan gelen insanlar savaş ortamından geliyordu. Burada özellikle bir yardım programıyla mülteci olarak kabul edildiler ve onların gerçekten onlara ihtimam gösterilmesi gerekiyordu. Yani geldikten birkaç sene sonra sizin çocuklarınız çete şeklinde bir yaftayı yapıştırmak, öteki geri kalan bütün Afrikalı gençlerin hayatını karartmak demek. Yani bu çocuklar.
Ama ortada çok büyük bir sorun da var. Yani diğer gençlerin hayatını aman karartmayalım diye bu sorunu da alttan almak öyle, doğru olmaz. Yani, ben biraz önce bahsettim. Sudanlı Nelly Yoa, sizin oradaki The Age gazetesinde yazdığı yazıda bunu görmezden gelmek büyük bir suçtur, immoral'dır, ahlaka karşıdır diyor.
Ama yani çete kelimesini çok sık bir şekilde kullanmak da ayrı bir sorumsuzluk.
Yani 15-20 kişi bir yere girer, orayı alt üst ederse, orada yapılan söyleşilerde, o semtlerde oturan insanlar, doğrusu akşamları sokağa çıkmaya korkuyoruz derlerse, bunun başka bir adı var mıdır? Veya adı üzerinde bu kadar yoğunlaşmak gerekir mi? Böyle dedik önemli mi?
Polisin açıklamalarını dinlediğimizde bunun tam aksi şekilde konuşuyorlar. Yani çete başka bir şeydir. Bu gençlerin bir arada yaptığı saldırganlık, serserilik tabii ki kabul edilemez. Ve bizim elimizdeki yasalar ve elimizdeki güçle biz bunu önleyebilecek durumdayız. Sosyal konuları böyle üstüne alev dökerek, benzin dökerek, alevleyerek daha içinden çıkılmaz hale getirilmemesi gerekir şeklinde bir yaklaşımda bulunuyorlar.
Yani şimdilik birazcık alttan alalım diyorlar.
Tabii böyle isim konunca çözülebilecek sorunlar da çözülemez hale geliyor. Asıl sıkıntı orada. Bu hakikaten çözülebilecek bir şey. Tabii ki kabul edilemez bir şey. Bunların tabii ki yargı önüne çıkarılması lazım ama iş onunla bitmiyor. İş bütün o çocukların hepsini hapse atmakla bitmiyor. Onların topluma kazandırılması, yani tutuklanmadan da öyle bir şey olduktan sonra da topluma kazandırılabiliyor olması lazım. Bu tabii çok yönlü bir toplumsal çaba gerektiriyor. Hemen en ufak bir şeyde olayın altına kibrit çalıp alevlendirmek çözüm olamaz.
Bir dinleyicimiz bu konuda SMS göndermiş. Şöyle diyor, Afrikalı göçmenlere renklerinden ötürü iş verilmiyor ve bu sorun da ondan çıkıyor. Yani işsiz, güçsüz, parasız oldukları için diyor. Siz ne dersiniz?
Bu tabii ki sorunun bir parçası da bu. Yani bu toplumların, bu Avustralya'nın parçası olarak kendilerini bir an önce hissedebilmeleri bu işin en önemli çözüm yolu. Bu gençlere sizin önünüzde iş imkanları var, eğitim imkanları var, gelin bu topluma karışın şeklinde bir ciddi bir telkinin olması lazım. İşte bu konuda sadece bir spor kulüplerinin, spor çevrelerinin çabaları oluyor. Bu çocukları özellikle basketbola ya da başka sporlara kazandırarak toplumun içine çekme şeklinde. Ama bu çok uzun süreli bir çaba ve maalesef bu kadar yoğun çabalar iki tane politikacının ya da köşe yazarının alevlemesiyle bir yıl çaba boşa gidebiliyor. Ama gerçekten bu insanların ekonomik durumlarının daha iyileştirilmesi, istihdama kazandırılmaları işin en can alıcı noktası.
Peki biraz önce bahsettiğim gibi The Age gazetesine yazan bir okuyucu da diyor ki bu kişilerin böyle yapmasının bir diğer nedeni de burada hem işsiz olmaları hem Sudanlı ailelerin çoğunda 7-8 çocuk var ve çoğu single mother diyor. Yani baba yok, anne tek başına çocukları büyütüyor diyor.
Bu da bir sorun. Rakam olmadan öyle konuşmak bence çok yanlış. Yani kaç aile, kaç çocuklu, yani biraz üfürme gibi laflar onlar. Ya bütün toplumu böyle töhmet altında bırakan bir takım yakıştırmalar onlar. Ben katılmıyorum öyle bakmaya. Yani aile yapılarının zorlandığı, savaştan geldikleri, içlerinde birinin çelişki olduğu görülebilir ama öyle şeyler söylerken rakam kullanmak.
Peki lazım. Federal hükümetin genelde bu tür toplum kuruluşlarına verdiği parada kesinti yapmasının böyle etkisi olduğunu, böyle negatif etkisi olduğunu söyleyenler var. Siz buna ne dersiniz?
Mutlaka. Yani Avustralya'nın federal poliste yapılan kısıtlamaların da etkisi olduğu söyleniyor. Bunlar hepsi bu içinden çıkılmaz karmaşık yapının hepsi bir önemli bileşeni.
Bir diğer dinleyicimiz şöyle diyor. Medyandan birilerini hedef alıp haber yapması Afrikalılara denk geldi. Bir arada Arapları hedef almışlardı diyor.
Tabii ki. Yani birisi devamlı Türk çeteler dese, yani geri kalan bütün burada büyümekte olan çocuklarımızın yaşayacağı sıkıntıyı düşünebiliyor musunuz? Yani işe giremezler, okullara giremezler, her türlü her zaman önlerine engeller çıkarılır. Onun için bir toplumu böyle geniş kalın bir fırçayla öyle boyarken çok dikkat etmek lazım.
Bu arada Başbakan sizin de belirttiğiniz gibi posta oylamasının tadına doyamadı. Siz öyle tanımlıyorsunuz, öyle görülüyor. Şimdi de Cumhuriyet'e geçiş için posta oylaması yapılmasını istiyor. Ve bunun şu anda Avustralya'nın devlet başkanı olan kraliçenin ya ölmesi ya da hükmü bittikten sonra yapılmasını öneriyor. Siz buna ne dersiniz?
Evet, bu beklenmedik bir çıkıştı. İşte yılın ilk medyaya konuşmasında Bondi Beach'te oranın rehavetiyle mi olacak? Birden böyle bir açıklama yaptı Turnbull. Politik çevrelerin beklemediği bir açıklamaydı. İşçi Partisi bu iş bizim zaten programımızda ama nasıl yapılacağının iyi açıklanması lazım. Ulu orta böyle sesli düşünerek ortaya konacak bir konu değildir bu şeklinde bir tepki gösterdi. Gerçekten Turnbull böyle dedi ama bu partinin görüşünü, kendinin görüşünü ya da ayrıntıları nedir açıklanmadı. Turnbull tabii bilindiği gibi politikaya atılmadan önce Cumhuriyet'e geçilmesi konusundaki 90'lı yılların sonlarındaki kampanyanın liderliğine tayin edilmişti Başbakan Howard tarafından o zamanlar. Ve bu işte sistemdeki bir takım uygulamalarla sorulan soruların soruluş biçimiyle hayır şeklinde bu geri tepti. O dalganın şimdi olmadığını görüyoruz. O başka bir dalgaydı. İşte bir önceki başbakan Paul Keating'in sürdürdüğü, ortaya attığı gelişmenin devamıydı. Ancak şu an hep ertelene bugünlere gelindi. Eşcinsel evliliği konusundaki posta oylamasındaki düzenlilik, işte kamuoyunun eğiliminin yansımasındaki sağlıklı görüntü sanıyorum Turnbull'a böyle dedirtti ama bir an önce açıklığa kavuşturması lazım. Hangi sorular sorulacak, nasıl bir uygulama uygulayacak ve çıkan cevaba göre sistem nasıl işleyecek onun bir an önce kamuoyuna açıklanması lazım.
Sanırım açıklanacak gibi değil çünkü şu anda söylediğine göre kraliçenin ölmesi gerekiyor bunun yapılması için. Allah gecinden versin, yani o da 3-5 yıl daha yaşarsa herhalde bu yıl içinde, gelecek yıl içinde olacak bir şey değil.
Bizim başbakanları değiştirme hızımıza bakılırsa kraliçe, yani biz aramızdan ayrılana kadar epey başbakan bile değiştirebiliriz biz.
O zaman diyorsunuz bu iş hız mı kazanır?
Olabilir ama tabii partinin görüşünün çok netleşmesi lazım. İşte şu an hükümetin görüşünün netleşmesi lazım. Bu belli ki bundan sonraki seçim kampanyalarında da ana partilerin gündeminde olması gereken, yani bir unutturamayacağı, işte göz ardı edemeyecekleri ciddi bir konu bu.
Peki siz başbakanın değişeceğine inanıyor musunuz? Yani Liberal Parti içinde onun son bir yıl içinde çok az destek alması sonucu alaşağı ederler mi diyorsunuz?
O mümkün. Erken seçim yapılması mümkün. İşte hükümetin el değiştirmesi mümkün. Pek çok ihtimal var ortada. Onun için bekleyelim görelim diyeceğiz. Ama bunun en azından gündeme gelmesi de...
Peki başbakan niye bunu gündeme getirdi sizce? Durduk yerde böyle bir konu yokken, böyle bir istek yokken halk tarafından.
Başbakan devamlı sen kendin değilsin, parti içinde değiştin, ilk çıkışındaki Turnbull değilsin diye bir itham altında devamlı. Kendisi de bilindiği gibi kamuoyuna çıkışı Cumhuriyet tartışmasıyla olmuştu. Cumhuriyet konusundaki eğilimiyle, desteklemesiyle biliniyordu. Sanıyorum köklerine dönüşünün, yani kendisinin ifade ediş biçimiyle ilgili bir görünüm değişikliği olarak.
Ama bu arada eski başbakan Paul Keating Turnbull'u eleştirdi ve bir gösteri niteliğinde olduğunu söyledi bu sözlerin. Bir şey de ifade etmiyor dedi.
Altı boş demek size. Altı boş demek istiyor Keating. Ki çünkü Keating'in çıkışında altı doluydu. Başka bir şeydi. O ülkede artan Katolik nüfus, Keating'in Katolik oluşu ve işte Katoliklerin biraz daha ağırlığının artması için yapılan şeyler vardı derinde. Altta onlar vardı asıl o kampanyada. Ama şimdi sanıyorum yine başka nedenlerle, o Katolikler hala en büyük nüfus ama başka nedenlerle Cumhuriyet yeniden gündeme gelip sanıyorum geçmesi de kolay olabilir.
Belki bu konuda dinleyiciler bize görüş belirtmek isterler. SMS göndermek isterseniz 0429 99 62 63 veya bize telefon edip Talkback Toplumun Sesi programına katılmak isterseniz 1300 799 626. Bu arada yine Melbourne'den gelen haberlerden birisi ilginçti. Federation Meydanı'nda nehir kenarındaki o binanın yıkılarak yerine Apple mağazası açılması planlanıyor. Bu orada Victoria hükümeti buna destek verirken halk hayır diyor, böyle bir şey istemiyor. Ama Victoria hükümeti diyor ki iş olanakları açacak bu. Halkta biz burada ticari şirketler istemiyoruz. Bu meydan bizim meydan, bu alan bizim alan diyor. Ne dersiniz siz?
Evet, çok ciddi bir çekişmeye doğru gidiyor Melbourne. Federation Square ilk yapıldığında da kuşkuyla karşılanmıştı.
Çok tartışmalar yapılmıştı, evet.
Yapılmıştı. Daha sonra SBS'imiz tabii oraya taşındı. Ama sonradan yavaş yavaş Federation Square'in Melbourne'ın doğal yani damarının atış kanının aktığı, damarının kalbinin attığı doğal bir merkez oluverdi. Yani her eyleme tam bizim toplumumuz içindeki gruplar dahil her bir kendisini ifade etmek isteyen bir anda Federation Square'de buluyor kendini. O anlamda şehrin bir doğal eğlence ve toplanma merkezi oluverdi. O anlamda bir onaydı bu. Kamuoyunun bir onayıydı. Ama Federation Square'de şu an bilindiği gibi bir takım kafeler, restoranlar dışında ticari hiçbir kurum bulunmuyor. Oradaki SBS gibi başka toplum kuruluşları, devlet
Victoria
kuruluşları.
Victoria Sanat Galerisi var.
Victoria Sanat Galerisi var, işte
sinema alanı
ilgili toplum kuruluşları var. O anlamda halkı kendisine çeken son derece önemli toplumsal bir merkez orası artık. Yani belli bir mütevelli heyeti yönetiyor gibi görünüyor. İşte hükümete çok bağlı değil gibi bir yapı kurulmuş durumda ama oranın sahibi aslında halk. O anlamda Apple gibi büyük bir şirketin birden paraşütle oraya inmesi halkın tepkisini çekiyor gerçekten. Mimari çevrelerden, sanat çevrelerine, işte şehir planlamacılarına ve sokaktaki insana kadar çok yoğun bir tepki var şu an. Destekleyen çevreler de var. Ve hükümet bir şekilde sessiz kalmayı, Victoria hükümeti sessiz kalmayı ve bizim kararımız değil, mütevelli heyetinin kararı şeklinde bir gerekçeye sığınmaya başladı ama
pek de inanmıyor halk sanırım. Ben bir Sydney'li olarak doğrusu sizin Federation Square, Federation Meydanı'nı çok kıskanıyorum. Çok güzel bir yer ve gerçekten orada büyük ticari bir şirketin açılması sanki o havayı öldürür gibime geliyor.
Evet, yani bir hanım olup iskarpinle gitmediğiniz sürece çok güzel, çok rahat bir yer. oradaki kaldırım taşları.
Kaldırım tabii, taşları evet.
Beklenmedik bir görüntüydü. Çok modern bir görüntüydü. Oradaki o çarpıklık, 90 derece hiçbir açı olmaması, metal bolluğu, taş bolluğu ama sonradan herkes ısındı. Ağaç yok dendi, yeşillik evet, yok dendi ama herkes ısındı.
Evet, evet. Tam bir meydan, insanları toplayan, insanları kucak açan bir yer. Levent Bey, bu 3 Ocak boşanma başvurularının en yoğun olduğu günmüş. Neden bu böyle? Çok enteresan evet, bir haber bu.
Evet, avukatların yani hukuk kurumlarının verdiği bilgilere göre boşanma başvurularının en yoğun olduğu gün bugün. 3 Ocak her yıl öyle oluyor deniyor.
Niye yeni yılda insanlar çok mu kavga ediyor veya Christmas'ı o Noel gününün zorluğunu atlatan insanlar birbirinden mi çıkarıyor bunun acısını?
Tabii bu hep ülkedeki yüksek boşanma oranıyla birlikte tartışılan bir konu. Genellikle işte ertelenmesi, Christmas'tan sonra yapalım gibi ertelemeyle.
Ha son bir kez Christmas'da, daha çocuklarla ailemizle Noel işte, günü kutlayalım.
Noel'de, yeni yılda onları yapalım dedikten sonra erteleyip ilk iş günü, ikinci iş günü başvuranın yapılmasıyla böyle bir durum hasıl olmuş. Haliyle Avustralya'daki yüksek ve giderek artan boşanma oranı toplum bilimcileri devamlı meşgul ediyor. Bu konuda çeşitli yorumlar yapılıyor. İşte bu işin çok yönü var tabii. Kadın haklarından, aile bütünlüğüne, çocukların haklarına, çocukların durumuna kadar çok karmaşık bir durum. Haliyle insanlar istedikleri gibi yaşaması, işte bir taciz altında olmamaları gibi pek çok başka yön var. Onun için bu da 3 Ocak'ta yapıyoruz bu söyleşiyi diye bir not olarak düşeyim dedim.
Bir dinleyicimiz yazmış, ben bir Avustralyalı olarak Cumhuriyet'ten yanayım. Paraların üstünde kraliçenin resmini görmek istemiyorum demiş.
Yani paraların üstüne konacak o kadar önde gelen Avustralyalı var ki tarihimizde yani işte.
Evet. Zaten Keating de yaptığı eleştiride bunu söylüyordu. Hala bu ülke nasıl olur da başka bir ülkenin kraliçesini kendi devlet başkanı olarak görebilir. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum diyordu yaptığı eleştiride. Ve bugün geldik programın sonuna doğru. İsterseniz yeniden yeni yılınızı kutlayarak bitirelim bu programı. Ne dersiniz?
Ben teşekkür ediyorum. Herkese mutlu yıllar. Umarım herkesin dilekleri yeni yılla ilgili tuttuğu sözleri yerinde tutar herkes.
Mesela kilo vereceğim bu yıl veya daha çok egzersiz yapacağım bu yıl veya sigarayı bırakacağım gibi mi diyorsunuz?
Sanıyorum en çok tutulan söz o, yani kilo vermeyeceğini. Umarım herkesin dileği gerçekleşir.
Peki siz de böyle sözler verdiniz mi kendinize?
Ben devamlı veriyorum. Özellikle bu yılla ilgili bir şey yok da işte umarım herkesin sözü bir şekilde
evet, evet,
istediği yolda olur.
Ama yapamazlarsa da geçen gün bir yazı okudum. Kendinizi ne olur suçlu hissetmeyin diyordu. Onu da söyleyelim.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bu şimdi devamlı her gün bu konuda yeni kararlar verilebilir. Umarım herkes dilediği gibi dilediği hayatı sürdürmeye devam eder.
Peki, hoşça kalın.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Ve güzel bir müzikle bitiriyoruz bu programı. Levent Efe ile söyleşiyi dinlediniz. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.